Ayrım 16. Bir gün. David Nichols. Sayfa 231. Bölüm 9. Sigara ve alkol. 15 Temmuz 1995 Cumartesi. Walthamstow ve Soho. Kızıl Portre. Roman. Emma K. Wilde. Bölüm 1. Baş müfettiş Penny bilmem ne zamanda kimi cinayet mahalleleri görmüştü ama bunun gibisini hiç görmemişti. Ceset hareket ettirildi mi diyerek terslendi. Kelimeler bilgisayar ekranında yeşil yeşil parlıyorlardı. Bütün bir sabah çalışmasının ürünü. Küçük yeni evinin küçük arka odasında küçük bir okul sırasında oturup satırları okudu. Sonra yeniden okudu. Emma hafta sonlarında ya da enerjisi olursa akşamları yazıyordu. Biri çalışma kampında, diğeri kurgusal bir gelecekte, iki romana, kendi çizimlerini de içeren kısa boyunlu bir zürafa ile ilgili bir çocuk kitabına, sosyal hizmet görevlileriyle ilgili bir televizyon filmi senaryosuna, 20'li yaşlardaki karmaşık duygusal hayatlara ilişkin bir oyuna, şeytani robot öğretmenlerle ilgili fantastik bir gençlik romanına ve bir de Sony'ye başlamıştı. Hiçbiri tamamlanmamıştı. Sony'nin 14 satırı bile. Ekrandaki kelimeler son projesi olan ihtiyatlı biçimde feminist polisiye romanlar serisi girişiminin satırlarıydı. 11 yaşındayken Agatha Christie'nin bütün romanlarını daha sonraları bol miktarda Shandley ve James M. Ken okumuştu. Bunların arasında bir şey yazmaması için bir sebep yok gibi görünüyordu ama bir kez daha yazmakla okumanın farklı şeyler olduğunu keşfetmişti. Okuduklarını emip sonra sıkıp yeniden çıkaramazdın. Tutarlı bir konuyu bir yana bırak, dedektifine isim bile bulamadığını fark etmişti. Üstelik takma adı bile zayıftı. Emma K. Wilde. Hayatlarını bir şeyler yapmak için çabalayarak geçiren insanların yazgısına sahip olup olmadığını merak etti. Bir müzik grubuna girmeye, oyunlar ve çocuk kitapları yazmaya, oyuncu olmaya ve yayıncılık işine girmeye çalışmıştı. Polisiye yazarlığı da trapez, Budizm ve İspanyolcanın yanı sıra başarısızlığa mahkum yeni bir iş olacaktı. Bilgisayarın sözcük sayma özelliğini kullandı. Başlık ve sefil takma adı dahil 28 kelime. Emma inledi. Hidrolikli ofis koltuğuna indirerek halıya biraz daha yaklaştırdı. Kontraplak kapı vuruldu. Anne Frank cephesinde işler nasıl? Yine bu cümle. Ian için bir şaka bir kere yapılacak bir şey değildi. Ucuz bir şemsiye gibi elinde parçalanana kadar defalarca tekrarlanmalıydı. Çıkmaya başladıklarından beri Ian'ın konuşmalarının %90'ı mizah başlığı altında neşeli bir sesle komik olmaya çalışarak sarf ettiği sözlerdi. Emma zaman geçtikçe bunun %40 seviyesine düşeceğini ummuştu. 40 tahammül edilebilir bir ölçüydü ama neredeyse 2 yıldır ibre 75 seviyesinde kalmıştı ve ev hayatı bu kulak çınlatan neşeye rağmen devam ediyordu. Birinin 2 yıl boyunca sürekli uyanık olması mümkün müydü? Ian'ın siyah yatak örtlerini bira bardağı altlıklarını atmış, donlarını gizlice kesmişti. Yine de bir adam nasıl değiştirilir konusunda yapabileceklerinin sonuna ulaşmıştı. "Lady'm için güzel bir fincan çay," dedi Doğu Londra aksanıyla. "Hayır sevgilim, teşekkürler. Yumurtalı ekmek?" "Şimdi İskoç aksanı. Yumurtalı ekmek yapmamı ister misin? Yumurtalı ekmek dilimleri. Mideni bu akşama kadar idare eder." "Bu akşam. Buyurun bakalım." Ian, genellikle aklından geçenleri normal konuşmasıyla söyleyemediği zamanlarda aksan çeşitlemelerine başvururdu. "Bu gece büyük gece. Mike TV ile şehirdeyiz." Emma, imayı anlamamış gibi yapmaya karar verdi ama Ian işi kolaylaştırmıyordu. Çenesini Emma'nın başına yaslayarak ekrandaki kelimeleri okumaya başladı. Kızıl portre. Emma eliyle ekranı kapadı. "Omzunun üzerinden okuma lütfen." "Emma K. Wilde." "Emma K. Wilde kim?" "Benim takma adım Ian." "K neyin kısaltması?" "Korkunç." "Kusursuz." "Kifayetsiz. Hiçbir şey için hali kalmamış anlamında." "Okumama izin verseydin..." "Neden okumak isteyesin ki? Paçavra." "Senin yaptığın hiçbir şey paçavra değildir." "Bu paçavra işte." Kafasını yana çekerek monitörün düğmesini kapattı ve dönüp bakmadığı halde Ian'ın dargın ifadesini takınmış olduğunu biliyordu. Elini parmaklarıyla tutarak salladı. "Özür dilerim." Ian başının tepesini öptü, saçlarının arasından "Ne anlama geldiğini düşünüyorum biliyor musun?" dedi. "Emma korkunç değil Wilde. Emma K. D. Wilde." Bunu söyleyerek odadan çıktı. Klasik bir yöntem. Kompliman yap ve kaç. Ama Emma buna teslim olmadı. Kapıyı kapattı. Monitörü tekrar açtı. Sözcükleri okudu yeniden. Tüyleri ürperdi. Dosyayı kapattı ve çöp kutusuna sürükledi. Elektronik bir buruşturma sesi çıktı. Yazıların sesi. Duman alarmının çınlaması yanın yemek yaptığını gösteriyordu. Emma kalktı. Yanmış tereyağı kokusunu takip ederek mutfağa gitti. Mutfak ayrı bir oda şeklinde değil, birlikte aldıkları dairenin salonunun büyük bir bölümünü kaplayan bir alandı. Emma alıp almama konusunda kararsızdı. Pek tekin bir yer gibi görünmemişti gözüne. Ama Ian onu ikna etmişti. Kira ödemek değillikti. Akşamları daha çok birlikte olabileceklerdi. Emma'nın okuluna yakındı vesaire. Böylece Caporo'yu denkleştirmişler. İç dekorasyonla ilgili kont plan İtalyan mermeri görüntüsü vermesi için nasıl boyanacağını anlatan bir kitap da dahil birkaç kitap satın almışlardı. Şömineyi tekrar dahil etme, kitap rafları, dolaplar ve depolama çözümleri konusunda hararetli konuşmalar yapılmıştı. Döşemeleri parlatma. Ian bir zımpara makinesi kiralayıp döşemeleri gerektiği gibi parlatmalıydı. Yağmurlu bir Şubat pazarında halıyı kaldırdılar. Altındaki çürümekte olan suntaya umutsuzca baktılar. Sonra bir cesedi saklar gibi her şeyi yerine koyup sıkıca çivilediler. Ev düzenleme işinde süreklilik arz etmeyen ve pek inandırıcı olmayan bir şey vardı. Yeni badanalara, yeni mobilyalara rağmen ev külüstür ve geçici havasını muhafaza ediyordu. Şimdi Ian, Emma'ya dönük geniş sırtına vuran puslu güneş ışığında mutfakta duruyordu. Emma kapı girişinde onu seyretti. Üzerinde delikler olan bildik gri tişörtünü giymişti. Eşofmanın 2 santim üzerinden iç çamaşırı görünüyordu. Sırtının dar kısmındaki kahverengi tüylerin üzerinde Calvin Klein yazısını okuyabiliyordu. Ve Emma o anda kafasındaki Calvin Klein'in kesinlikle bu olmadığından emindi. Sessizliği kırmak için konuştu. Biraz yanık değil mi bu sence? Yanık değil, gevrek. Ben yanık diyorum, sen gevrek diyorsun. Tamam, keselim artık. Sessizlik. Donunun üst kısmını görebiliyorum dedi Emma. Evet, kasten öyle yaptım. Efemine bir sesle peltek peltek konuştu. Buna moda diyorlar hayatım. Muhakkak çok kışkırtıcıdır. Sessizlik. Sadece yanan yemeğin sesi. Ama pes etme sırası bu kez yandaydı. Yaramaz çocuk nereye götürüyor seni? Dedi arkasına dönmeden. Soho'da bir yere, bilmiyorum. Aslında biliyordu ama son moda sözcüklerden bir ada olan büyük şehre uygun bir lokantaydı ve Emma işleri daha da zora sokmak istemiyordu. Ian, eğer bu gece gitmemi istemiyorsan, hayır git, keyfine bak. Ya da sen de gelmek ister misin? Ne? Harry ile Sally, bir de ben mi? Sanmıyorum, sence de öyle değil mi? İyi olurdu. İkiniz bütün gece benim hakkımda konuşup dalga geçersiniz. Yapmayız. Geçen sefer yaptınız. Hayır, yapmadık. Yumurtalı ekmek istemediğine emin misin? Hayır. Her neyse, zaten bu gece gösterim var değil mi? Putney'de, House of Ha Ha Ha'da. Paralı gösterimi? Evet, paralı gösteri diye kestirip attı. Böyle iyiyim ben, teşekkür ederim. Dolapta gürültülü bir şekilde sos aramaya başladı. Benim için endişelenme. Emma sinirli bir şekilde iç çekti. Gitmemi istemiyorsan sadece söyle. Em, kalçalarımızdan birbirimize bağlı değiliz. Gitmek istiyorsan gidersin, keyfine bak. Sadece onunla birlikte olma, olur mu? Bunun olması biraz zor, öyle değil mi? Böyle deyip duruyorsun. Suki Meadows'a çıkıyor o. Ama ya çıkmasaydı? Çıkmasaydı da en ufak bir değişiklik olmazdı. Çünkü ben seni seviyorum. Ama bu da yeterli değildi. Ian bir şey söylemedi. Emma iç çekerek mutfağa geçti. Kollarını Ian'ın beline doladı. Kendine çekti. Yüzünü sırtına bastırınca tanıdık vücut kokusunu hissetti. Tişörtün kumaşını öptü. Deli olma diye mırıldandı. Ian yemek yemek için sabırsızlanmaya başlayana dek bir süre öylece kaldılar. Emma bu makaleleri halletsem iyi olur diyerek mutfaktan çıktı. Bülbülü öldürmek hakkında 28 bakış açısı. Dedi Ian, Emma kapıya uzandığında. Akşam üzeri ne yapıyorsun? Saat 17 sularında. İşim bitmiş olacak, neden? Kucağında tabakla mutfak dolabının üzerine ilişti. Belki yatağa gideriz diye düşünmüştüm, anlarsın, öğleden sonra keyfi. Onu seviyorum diye düşündü, sadece ona aşık değilim. Ve ayrıca sevmiyorum da. Denedim, onu sevmek için çabaladım ama yapamıyorum. Sevmediğim bir adamla bir hayat kuruyorum ve bununla ne yapacağımı bilmiyorum. Olabilir, dedi kapıdan. Olabilir. Ve dudaklarını büzerek bir öpücük yolladı, gülümsedi, kapıyı kapattı. Artık hiçbir sabah yoktu. Sadece öğlene doğrular vardı. Dexter dışarıda bağıran bir adamın sesiyle kalbi çarparak ter içinde uyandığında günün yarısı geçmişti. Bağıranın da M. People olduğu anlaşılmıştı. Yine televizyonun karşısında uyuyakalmıştı ve şimdi içindeki kahramanı bulma isteğiyle doluydu. Gece yarısı kilitlendi ki sonraki cumartesi günleri hep bu şekilde basık bir havada güneşe karşı kapatılmış kepenklerle geçiyordu. Annesi hala burada olsaydı uyanması ve bir şeyler yapması için aşağıdan seslenirdi. Ama şimdi siyah deri kanepede dün geceki iç çamaşırlarıyla oturmuş, sigara içerek PlayStation oynuyor ve kafasını hareket ettirmemeye çalışıyordu. Akşam üzeri bir melankolinin sardığını hissetti ve müzikle uğraşmaya karar verdi. Amatör bir DJ olarak bir duvar dolusu CD'si ve ısmarlama yapılmış çam ağacından bir etajerin içinde nadir bulunan plakları, iki pikabı ve mikrofonu vardı. Kafasında ikiye bölünmüş Hindistan cevizine benzeyen kocaman kulaklıklarla sık sık Sohodaki plak dükkanlarında görülüyordu. Hala iç çamaşırlarıyla dolaşarak arkadaşlarıyla bir araya geleceği bir sonraki büyük ev partisi gecesi için birkaç mix yapmak için hazırlıklara girişti. Ama bir şeyler eksikti ve birazdan vazgeçti bu işten. CD'ler plak gibi değil, dedi. Sonra bunu tamamen boş odaya söylemiş olduğunu kavradı. Yine melankoli içini çekti. Ameliyattan yeni çıkmış bir adam gibi yavaş yavaş hareket ederek mutfağa gitti. Koca dolap yeni bir marka pahalı elma şarabı şişeleriyle tıka basa doluydu. Bir yandan şovunu sunarken araba kazası televizyonu diyorlardı buna. Kısa zaman önce seslendirme işine de başlamıştı. Sınıfsız olduğunu söylüyorlardı. Anlaşılan iyi bir şeydi bu. Yeni nesil İngiliz erkeğinin simgesi. Büyük kenti, paralı, erkekliğinden ve cinsel dürtülerinden, arabalara olan sevgisinden, kocaman titanyum saatlerinden ve parlak çelikten yapılma aletlerinden utanmayan, bir süredir Ted Baker giyimli genç kitleye ulaşmayı hedefleyen bu elma şarabının ve yeni nesil bir tıraş bıçağının seslendirmesini yapıyordu. Hatta modellik dünyasına bile burnunu sokmuş ama çabuk bırakmak zorunda kalmıştı. Yalnız bu ay moda içerikli bir erkek dergisinde gangster şıklığı temasıyla boy gösteriyordu. Derginin kopyaları kazayla yere dağılmıştı. Böylece misafirler üzerine basıp tökezleyebilirlerdi. Tuvalette bile bir kopya vardı ve bazen kendisini tuvalette oturmuş kendi resmine bakarken buluyordu. Araba kazası televizyonda sunuculuk yapmak bir süre için güzel olabilirdi ama arabayı sadece birkaç kez çarpabilirdin. Gelecekte bir noktada ne kadar kötüyse o kadar iyi mantığına ters düşen iyi bir şeyler yapması gerekiyordu. Ve biraz saygınlık kazanma niyetiyle kendi yapım şirketi Mayhem TV Limited'i kurmuştu. Mayhem, şimdilik oldukça yüklü miktardaki kırtasiye malzemesinin üzerinde bir logo olarak vardı sadece. Ama bu değişecekti mutlaka. Değişmek zorundaydı. Menajeri Aaron'ın dediği gibi, sen harika bir gençlik temsilcisisin Dexie. Sorun senin genç olmamanda. Daha başka ne gelirdi elinden? Oyunculuk. Mesleği dolayısıyla ve arkadaş çevresinden pek çok oyuncu tanıyordu. Birkaçıyla poker de oynamıştı. Eğer ellerinden gelseydi. Evet, son birkaç yıl mesleki ve sosyal anlamda önemli fırsatlar sağlamıştı. Harika yeni arkadaşlar, premierler, helikopter kullanmalar ve futbolla ilgili bol miktarda yaygara. Kötü yanları da vardı elbette. Endişe duygusu ve felç eden bir korku, herkesin içinde bir ya da iki kere kusma hadisesi, bir kulüp ya da barda varlığının diğer erkekler üzerinde ona bağırma, hakaret etme, hatta dövme isteği uyandıran bir etkisi vardı. Ve kısa zaman önce bir Kula Shaker konserini sunarken sahnede üzerine şişe fırlatılmıştı ki bu pek eğlenceli bir şey değildi. Yine geçenlerde neler seksi neler değil sütununda seksi değil olarak listelenmişti. Bu seksi olmamak ona çok ağır gelmişti ama bunu bir tür çekemezlik olarak değerlendirmeye çalışıyordu. Çekemezlik. Elde ettiğin başarı karşılığında ödemek zorunda olduğun vergiydi sadece. Kendi namına başka fedakarlıklar yapması da gerekmişti. Üzülerek bazı üniversite arkadaşlarından da kurtulmak zorunda kalmıştı. Ne de olsa artık 1988'de değildiler. Birlikte bir işe başlamayı düşündükleri eski ev arkadaşı Callum sürekli kinayeli mesajlar bırakıyordu ama Dexter onun yakında anlayacağını umuyordu. Ne olmasını bekliyordun? Hayatın geri kalanında büyük bir evde birlikte yaşamayı mı? Hayır, arkadaşlar giysi gibidirler. Üzerine oldukları sürece iyidirler ama en sonunda ya yıpranırlar ya da sen büyürsün. Bu mantıkla üç içeri bir dışarı politikasını uygulamaya başladı. Gitmesi gereken eski arkadaşların yerine 30, 40, 50 tane daha başarılı, daha iyi görünümlü arkadaş aldı. Arkadaşlıklarının saf yoğunluğu konusunda tartışmak söz konusu değildi. Hatta bazılarından gerçekten hoşlandığından bile emin değildi. Ünlü biriydi. Hayır, kokteylleriyle, cömertliğiyle, evinde verdiği program sonrası partileriyle nam salmış biriydi. Ve bu partiler sonrasında çoğu sabah dumanlı bir enkaz yığınına uyandığında cüzdanının çalınmış olduğunu görüyordu. Dert değil, genç, erkek, başarılı ve İngiliz olmanın daha iyi olduğu bir zaman olamazdı. Londra fısıltılarla uğulduyordu ve bunun her nasılsa kendisi için bir iniş olduğunu hissediyordu. Bir modern ve mini disk çalar, ünlü bir sevgili, bir sürü kol düğmesi sahibi, vergi mükellefi bir adamdı. Elma şarabı dolu bir buzdolabına ve çok bıçaklı tıraş bıçaklarıyla dolu bir banyoya sahipti. Ve elma şarabıyla tıraş bıçağından hoşlanmamasına karşın hayat gerçekten çok güzeldi burada. 10 yılın, senenin ve günün ortasında dünyanın en heyecan verici şehrinin göbeğinde panjurları kapalı oturduğu bu evde öğleden sonrası önünde uzanıyordu. Birazdan torbacısını arayacaktı. Bu gece Ladbroke Grove'daki büyük bir evde bir parti vardı. Önce akşam yemeği için Emma ile buluşması gerekiyordu ama muhtemelen saat 11'de onu başından savmış olurdu. Emma, avokado banyosunun içinde yatarken giriş kapısının kapandığını duydu. Ian Putney'de gerçekleştireceği stand-up gösterisi için uzun yolculuğuna çıkıyordu. Kedi köpek arasındaki farklar üzerine 15 keyifsiz dakika. Yerde duran şarap bardağına uzandı. Bardağı iki eliyle kavradı ve suratını buruşturarak musluk bataryalarına baktı. Bazı şeylere sahip olmanın sevincinin bu kadar çabuk geçmesi dikkat çekiciydi. İnce duvarları ve başka birisinin halılarıyla ortak sahip oldukları bu daire nasıl da eski püskü ve pejmürde görünüyordu. Ortalık pis olduğundan değildi bu. En ufak köşe bile telli fırçayla ovulmuştu. Ama sinir bozucu bir yapış yapışlık ve yerinden oynatılması mümkün görünmeyen eski mukavvanın kokusu kalmıştı. İlk gecelerinde giriş kapısı kapandıktan ve şampanya açıldıktan sonra gözyaşlarına boğulacakmış gibi hissetmişti. ''Burayı bizim evimiz olarak görmemiz zamana bağlı.'' demişti Ian o gece yatakta elini tutarken ve en azından merdivenin ilk basamağına adım atmışlardı. Ama bu merdiveni yıllarca birlikte çıkacakları düşüncesi Emma'nın içini korkunç bir sıkıntıyla dolduruyordu. Hem merdivenin tepesinde ne vardı ki? Bu kadarı yeter. Bu akşam özel bir programı vardı, bir kutlama. Hemen küvetten çıktı, dişlerini fırçalayıp diş etleri acıyana kadar iple temizledi. Üzerine canlılık verici bir çiçek kokusu sıktı. Ve kısıtlı gardırobunda ünlü arkadaşları dışarıda geçireceği gece için kendisini İngilizce öğretmeni Bayan Morley gibi göstermeyecek bir giysi aradı. Rahatsız bir ayakkabıda ve sarhoş olduğu bir zamanda Karen Millen'dan aldığı siyah renkli kısa kokteyl elbisesinde karar kıldı. Saatine baktı. Vakit öldürmek için televizyon kanallarını gezdi. İngiltere'nin en yetenekli ev hayvanını bulma temalı ulusal çaplı bir yarışmada Suki Meadows, Scarborough'da deniz kıyısında durmuş, seyircilere davul çalabilen bir köpeği tanıtıyordu. Bagetler köpeğin patilerine bantla yapıştırılmıştı. Bu durumu oldukça rahatsız edici bulacağı yerde Suki Meadows gülüyordu, şakalaşıyordu ve bir an için Emma, Dexter'a telefon edip bir bahane uydurmayı ve yatağa geri dönmeyi düşündü. Çünkü gerçekten ne anlamı vardı bunun? Mesele sadece bu coşkulu, yaygaracı sevgilisi değildi. Mesele Em ve Dex'in bugünlerde pek iyi anlaşamamasıydı. Dexter sık sık buluşmalarını son dakikada iptal ediyor, görüştüklerinde dikkati hep başka yerlerde ve huzursuz görünüyordu. Birbirleriyle tuhaf, yapmacık bir ses tonuyla konuşuyorlardı ve birlikte gülme becerilerini yitirmişlerdi. Bunun yerine birbirlerini alaycı bir ses tonuyla sürekli imalarda bulunuyorlardı. Arkadaşlıkları sulayarak diriltmeye çalıştığı sonuç bir çiçek demetine dönüşmüştü. Neden ölmesine izin vermiyordu? Bir arkadaşlığın sonsuza dek sürmesini beklemek gerçekçilikle bağdaşmıyordu ve ondan başka bir sürü arkadaşı vardı. Üniversiteden eski arkadaşları, okuldan arkadaşları ve tabii ki Ian. Ama Ian'la ilgili sırlarını kime anlatacaktı? Dexter olmaz, artık olmaz. Köpek davul çalıyor, Suki Meadows gülüyor, gülüyordu. Emma hırsla kapattı televizyonu. Koridordaki aynada kendini inceledi. Son zamanlarda çok fazla İtalyan sosisi yemişti ve bunun sonucu ortadaydı. Çaydanlık benzeri küçük bir göbek. Ian orada olsaydı muhteşem göründüğünü söylerdi ama Emma'nın siyah saten kumaşının altından bütün görebildiği sallanan göbeğiydi. Elini üzerine yerleştirdi, giriş kapısını kapattı ve E17'deki evinden WC2'ye doğru uzun bir yolculuğa başladı. Hey! Frith Caddesi'nde sıcak bir yaz akşamı ve Dexter telefonda Suki ile konuşuyor. Gördün mü? Neyi? Köpeği, davul çalan köpeği, çok komikti. Dexter, bar İtalya'nın önünde durmuş, gömlek ve takım elbisesiyle gösterişli bir tavırla, kafasında bir fötr şapka, cep telefonunu kulağından 10 santim uzakta tutuyordu. Telefonu kapatsa bile hala ona duyabileceği duygusuna kapılmıştı. Küçük patilerinde minik bagetler. Çılgınca bir şeydi, dedi aslında seyretmemiş olmasına rağmen. Kıskançlık Dexter'a uygun bir duygu değildi ama dedikodulardan haberi vardı. Gerçek yeteneğin Suki olduğu, Suki'nin onu taşıdığı söyleniyordu ve Suki'nin mevcut profilini, yüksek maaşını ve popülaritesini bir tür artistik ödün vermeye bağlayarak kendini avutuyordu. İngiltere'nin en yetenekli ev hayvanı mı? Bunun gibi bir şey asla yapmazdı kendisi. Birisi ondan istemiş olsa bile. Bu hafta için 9 milyon izleyici hesaplanıyor. Belki de 10. Suki, telefonlar hakkında bir şey açıklamamı ister misin? Telefona bir şekilde bağırmak zorunda değilsin. Telefon bunu senin için yapıyor. Suki burnundan soluyarak telefonu yüzüne kapattı. Tam o anda Emma yolun karşısında bir an durup Dexter'ın elinde tuttu. Telefona küfretmesini seyrediyordu. Dexter, takım elbiseler içinde hala muhteşemdi. Şapkası utanç vericiydi ama en azından şu gülünç kulaklıkları takmamıştı. Kendisini görünce yüzünün aydınlandığını gördü ve bu geceyle ilgili bir sevgi ve ümit dalgası hissetti. Kendini şundan kurtarmalısın gerçekten, dedi telefonu işaret ederek. Dexter telefonu cebine attı ve Emma'yı yanaklarından öptü. İki seçeneğin var. Ya bana telefon edeceksin, doğrudan bana, ya da belki o anda içinde olmadığın bir binayı arayacaksın. Binayı ararım. Ya telefonu kaçırırsam? Tanrı esirgesin, ya kaçırırsan? Artık 1980'de değiliz, Em. Evet, biliyorum bunu. 6 ay, sana 6 ay daha direnme süresi veriyorum. Asla. İddiaya girelim. Tamam, girelim. Eğer bir cep telefonu alacak olursam sana yemek ısmarlayacağım. İyi, bu bir değişiklik olur. Üstelik beynine hasar veriyorlar. Beyne zarar vermiyorlar. Bunu nasıl bilebilirsin? Bir süre sessizce oturdular. İkisinde de bu gecenin iyi başlamadığına dair belirsiz bir duygu vardı. ''Şimdiden üzerime geldiğine inanamıyorum.'' dedi Dexter somurtarak. ''Yani benim işim bu.'' Emma gülümseyerek sarıldı, yanağını yanağına bastırdı. ''Üzerine gelmiyorum, özür dilerim, özür dilerim.'' Dexter'ın eli Emma'nın ensesindeydi. ''Yıllar oldu, çok uzun yıllar.'' ''Bir adım geriledi Dexter. Bu arada muhteşem görünüyorsun.'' ''Teşekkür ederim, sen de öyle.'' ''Yok, pek muhteşem değilim. Yakışıklı öyleyse.'' ''Teşekkürler.'' Emma'nın ellerini tuttu ve yana doğru kaldırdı. Daha sıklıkla elbise giymelisin. Neredeyse kadın gibi görünüyorsun. Ben de şapkana bayıldım. Artık çıkarabilirsin. Ve ayakkabılar. Ayağını ona doğru uzattı Emma. Dünyanın ilk ortopedik topuklu ayakkabıları. Kalabalığın arasında Border Caddesi'ne doğru yürümeye başladılar. Emma Dexter'ın koluna girdi. Sonra takım elbisesini parmaklarının arasına alarak sordu. Bu nedir bu arada? Kadife mi, peluş mu? Moleskin. Bundan bir eşofmanım vardı eskiden. Bir çift sayılırız neredeyse, değil mi? Dex ve Em. Em ve Dex, Rogers ve Esther gibi. Burton ve Taylor. Mary ve Joseph. Dexter gülerek elini tuttu ve birazdan lokantadaydılar. Evet, ne düşünüyorsun? Kulüp Tropicana gibi, dedi Emma. Restoranın içi 1920'lerin lüks çizgilerinin romantizmini hatırlatacak şekilde düzenlenmişti. Kadife kabinler, kokteyl ikram eden donuk garsonlar, hiçbir manzaraya bakmayan dekoratif lombozlar ve doğal ışığın eksikliği mekanı henüz bir buzdağına çarpmış ve batmakta olan bir denizaltı havası vermişti. Verilmek istenen iki savaş arası dönemi şıklık havası, salonun gürültüsü ve şatafatı, her yanı kaplamış olan gençlik ve seks, para ve kızartma atmosferiyle bozuluyordu. Dünyanın bütün şarap rengi kadifeleri açık mutfaktan gelen gürültüyü bastıramazdı. Çok şükür diye düşündü Emma. 80'ler burada. İyi bir seçim olduğundan emin misin? Oldukça pahalı görünüyor. Söyledim sana, benim ikramım. Emma'nın elbisesinin etiketini şöyle bir göz atarak içeri soktu. Sonra elini tutarak onu aster yürüyüşüyle merdivenlerden indirdi. Para, seks ve gençliğin tam kalbine. 16. ayrımın sonu, sayfa 246.